Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Erkan ile Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2020'nin 34. programında sizlere korona ile imtihan edildiğimiz şu global salgın günlerinde ailece aile bilançomuzu yapmamızın sırlarını anlatıyordum geçen hafta. Hatırlayacaksınız. Programın kalan bölümünü inşallah bugün bitirmeye çalışacağım. Aile bilançosu 2 diyebiliriz efendim. Özellikle Ailede Huzur Arayışları programının yapımcısı ve sunucusu olarak hepinize ailece huzurlu, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, mutluluk dolu bir hayat diliyorum. Hicri 1442 yeni yılınızı tebrik ediyorum. Aile bilançomuzu bir hicret atmosferinde kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe, günahtan sevaba, bütün geçmiş kötülüklerimizden gelecekteki iyiliklere niyet ederek, bir anlamda kötüden iyiye hicrete niyet ederek yapmamızı nasip etsin Rabbim diye dua ediyorum. Aziz dostlarım, güzel bir tevafuk oldu. Bilanço programımız koca bir yılın muhasebesinin yapılmasını gerektiren bir kutlu hicrete denk geldi. Muhakkak bir sebebi vardır. Sebepsiz bir şey yoktur. Hikmetini arayıp bulmaklığımızı nasip etsin Rabbim diye niyaz ediyorum. Nasıl ki Mekke ve Medine dönemi ikiye ayrılıyor İslam tarihinde, bizim kişisel tarihimizin de hicretten önce ve hicretten sonra diye ikiye ayrılması gerekiyor zannımca. Aynı Mekke döneminin ruhaniyetini hissederek acısı, tatlısı ve sıkıntısıyla geçen bir dönemin sonunda hem kişisel hem ülkesel hem de ümmeti Muhammed olarak koca bir İslam alemiyle kutlu hicretimizi bir an evvel yaşamamızı, bir an evvel Medine dönemine geçmemizi lütfeylesin Rabbim. Bunun için canı gönülden amin diyelim dostlar inşallah. Ve bu kutlu hicret münasebetiyle aile huzurunuzun gönlünüzce artmasını, eşiniz, çocuklarınız ve tüm akrabalarınızla bir tatlı huzur almaya geldiğimiz şu imtihan dünyasında kişisel, sosyal ve ailevi huzurumuzu da bulmamızı ve bulmanızı niyaz ediyorum. Huzur yoksa var olan hiçbir şeyin anlamı olmuyor, tadı ve lezzeti kalmıyor can dostlarım. İnşallah hicret bir mihenk taşı olarak, bir nirengi taşı olarak kullanılır. Hicret münasebetiyle yeni yeni güzelliklere, yeni yeni güzel huylara kavuşmamız, bütün çirkin ve kötü huylarımızı da bırakmamız nasip olur. Çünkü biz hiç değişmeyeceksek, biz hep olduğumuz gibi kalacaksak, kendimizi geliştirmeyeceksek, bir muhasebesini yapıp hayatın onu daha da güzelleştirmeye çabalamayacaksak, her gittiğimiz yere eski bizi götürüp onu da orada yenilemeyeceksek, hicretin bir yere gitmenin, bir yerden bir yere yolculuk yapmaktan öte bir manası ve anlamı kalmaz aziz dostlarım. Bu açıdan hicret bir kaçış değil, bir kavuşma ve diriliş projesidir. Yeniden dirilmedir hicret. Gittiğimiz yeri de diriltmedir. Orada bir diriliş mücadelesini başarmadır. Onda usve-i hasene varsa, en güzel örnekler varsa onu modellememiz şarttır. Yani biz de kendi hicretimizi yaşamadan, o kişisel hicretimizle hayat bulmadan, İslam'la hayat bulacağımız o kutlu kişisel ve alevi hicreti yaşamadan Rabbimiz inşallah emanetini almasın, onu bize lütfeylesin o hicreti yaşamayı. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @munirarkan ve @erkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Sözünüzü, tavsiyenizi, önerinizi önemsiyoruz. Sizi çok önemsiyoruz, değer veriyoruz. Katkılarınız bu programın daha da iyi olmasını, size daha hazırlıklı, daha güncel, daha özel konularla ulaşmamızı sağlayacaktır. Gelelim aile bilançomuza aziz dostlarım. Bilanço, hatırlayacaksınız, bir kuruluşun veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge demiştik. Girişilen herhangi bir işte belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların göstergesi bilanço. Tanımından göreceğimiz gibi bilanço deyince aklımıza hani gelir gider değil mi? Kar zarar, bir kuruluşun belirli dönem sonundaki taşındığı taşınmaz varlıkları falan deyince akla hep işletmeler, şirketler, holdingler falan geliyor. Peki ya aile? Geçen haftadan hatırlayacağınız gibi aziz dostlarım aile bilançosunda İBOZ FM'i yani İBOZEFEMİ'nin akrostişi olan 9 temel var. 9 temel değer var demiştik. Bunlar İBOZ kısmında inanç, bilgi, organizasyon, zaman, FMI kısmında da eleman, finansman, ekipman, mekan ve ibadet. Aziz dostlarım, inanç ve bilgi kısmını geçen hafta sizlerle paylaştım. İnşallah organizasyon kısmıyla devam edelim. Organizasyon, hem kurumsal manada söylüyorum bunu, hem kişisel manada söylüyorum. Ülkesel olarak da öyle. Ümmet olarak baktığımızda yine öyle. Kaliteyi gösteren ana unsurlardan bir tanesidir. Yani bir şirketi değerlendireceksiniz mesela, bir kurumu. Organizasyonuna bakabilirsiniz. Ümmeti Muhammed'in elhamdülillah yani koronadan ders çıkartmışa benziyoruz. Korona öncesi ve sonrası hac organizasyonuna baktığımızda çok ders alınmış gibi görünüyor. Tek acımız safların sık ve düzgün olmaması, arada mesafe olması, sosyal mesafe dediğimiz mesafenin ibadetin ruhaniyetine ters ama İslami bir emir olarak da o sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Bir anlamda sağlığı koruma adına ona da uymamız gerekiyor. Hani safları sık ve düzgün tutma emri var diye korona gününde de, korona döneminde de sık ve düzgün bir safla değil, düzgün ama birbirimizden mesafesi, işte camileri gittiğimizde görüyoruz, bayram namazlarında gördük, hacda ve umrede görüldü. Biraz daha hani 1,5-2 metrelik mesafeyi koruduğumuz bir organizasyon. Aile üyeleri özellikle korona döneminde hangi organizasyonları yaptılar? Bunun muhasebesini yapılması lazım, buna odaklanılması lazım. Çünkü biz genelde aziz dostlarım hep yoğun bir koşturmaca ve uğraşla dolayısıyla bu bahaneye sarılıp yapmamız gerekenleri yapmayan bir yapıdayızdır. Yani işte biliyorsun yoğun çalışıyoruz, iş, güç, telaş falan hep böyle bir bahane. Ama koronanın ilk 3-4 ayında özellikle evdeydik genel anlamda. Birçok arkadaşımız, çalışan arkadaşımız çalıştı ama genel olarak evdeydik. Neler yaptık? Eşimizle, çocuklarımızla. Hani akraba ziyaretleri, komşuluk ziyaretleri, fakir fukara yardım ziyaretleri, doğum günü kutlaması, tatil, hafta sonu gezisi, yurt içi yurt dışı geziler. Hadi korona dolayısıyla olmadı. Peki internetten alışveriş ucuz, kaliteli, güvenli. Uzaktan hediye de yollamadık mı birbirimize? Bir tebrik kartı olsun, bir taziye dileği olsun. Telefonla bir aramak, bir mesaj yazmak. Bunu da mı yapamadık? Hastanede, hapishanede olan akrabaların, arkadaşların telefonla da olsa gönlünü almadık mı? Yani bahane bizi kurtaran bir şey değildir bilançoda. Organizasyon dediğimizde organize edebilme gücü. Yeni yüzyılda yönetimin yeni döneminde, yeni normal dedikleri dönemde liderliği kaynak bulma, kaynak oluşturma yeteneği ve bu kaynaklar arasındaki sinerjiyi kurabilme yeteneği olarak tanımlıyor işletmeciler. Yani kriz var, korona var, salgın var, bilmem ne var. Bunların hiçbiri bir kurumun başarısıyla alakalı yönetimi ya da yöneticiyi ibra etmiyor, temizlemiyor, aklamıyor. Evet, savaş vardı, kriz vardı, korona vardı, salgın vardı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Bütün bunların içerisinde sen bütün bunlara rağmen ne yaptın? Yöneticilik o demek. İnşallah kendi ailemizde de hani kaynak oluşturma adına gerçek birer yöneticiler olmaklığımızı ya da nasip eylesin Rabbim. Aziz dostlarım, organizasyon dediğimizde bir kahvaltı hazırlanması da aile için minik çaplı bir organizasyondur. Bir pikniğe gidilmesi de bir organizasyondur. Bazı pikniklerde hani çok yaşanır yaz döneminde kibrit unutulur. Bazen su unutulur, bazen kömür unutulur. Bazen tuz unutulur, bazen et unutulur. Hafızayı beşer nisan ile mağlûldür, unutma ile mağlûldür demiş şair. Yani bundan ders almaktır işte bilanço. Hani kar zarar kalemleri, gelir gider kalemleri, tam anlamıyla bilançoya girdiğinde biz onu yazarken daha bir şuura, bir farkındalığa oluşuruz. Bu anlamda bilanço ulaştırdığınız şey, analiz ettiğiniz şey, incelediğiniz şey, üzerinde çalıştığınız şey bir daha aynı zarara, aynı hataya girmeyeceğim beyanıdır ya da girmeme deklarasyonudur. Çünkü farkındalıklar yeni bir çehreye, yeni bir bilince, şuura kavuşmanızı sağlar. Bu anlamda hani özellikle aile bilançosunda hiçbir şey yapmasak bile bunu yapıyor olmak, ailenin bütün üyelerinin, özellikle yavrularımızın, çocuklarımızın, torunlarımızın gidişatın farkında olmasını temin eder. Hadi bugüne kadar böyle geçti. Bundan sonraki olan olaylarla alakalı hani bir dönem sonra muhasebe yapılacağını bilir, bilançoya bunların gireceğini bilir. Bir miktar daha temkinli davranır diye düşünüyorum. Hem bir anlamda bilanço yapılması, bak senin hal ve gidişat dersi vardı ya eskiden, halin, durumun, gidişatın bu, gelirin, giderin bu, ayağını yorganına göre uzat deklarasyonudur, beyanıdır bilançolar bir anlamıyla. Tabii bilançoların içe karşı olduğu gibi aziz dostlarım bir de dışa karşı bir gösterge görevi var. Hani kurumların borsaya karşı, hissedarlarına karşı, yatırımcılarına karşı, paydaşlarına, müşterilerine, çözüm ortaklarına, tüketicilere karşı nasıl bir halini arz etme durumudur bilanço, maddi anlamda, finansman anlamında, finansal açıdan. Aynen bu şekliyle, aynen böyle aile bilançolarımızda halimizi, durumumuzu dışarıya beyan eder. Ne kadar güvenilir ve kazançlı bir kurum olduğumuzu aile olarak. Bu açıdan yapılan aile bilançonuzun en azından yakın aileyle paylaşılması, zaten sonunda söyleyeceğim bunu, bittikten sonra ne yapacağınızı, hangi halde ve durumda olduğumuzu beyan ederek bir anlamda resmen bir tespittir. İstişareye ve gerekiyorsa onlardan yardım almamıza vesile olacak. Durum çok kötüyse bir imdat çağrısıdır aile bilançosu. Durum iyiyse, durumu iyi olmayan diğer ailelerin bunu görüp örneklemesi için bir modeldir. Bu açıdan sonuçta yapılan bütün bu organizasyonlar bu kalemde değerlendirilirse, bundan sonra eksik, aksak, kötü, hatalı giden organizasyonların düzeltilmesine, daha iyi organizasyonlar yapılmasına, yapılan güzel organizasyonların da diğer aile üyeleri tarafından, yakın akrabalar tarafından, konu komşu tarafından modellenmesine vesile olur. Aile bilançosunda aziz dostlarım zaman en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir kurumda, bir işletmede hani mekan, eleman, ekipman, finansman, bilgi ve diğer unsurlar azken, hatta hiç yokken bir iş yapılabilir, bir işe girişilebilir. Buna sıfırdan yeni bir işe girişmek diyoruz. Yani startupsların mantığı da bu zaten. Elde avuçta finans yok ama bir fon bulunabilir. Ekip yok, bir ekip oluşturulabilir. Mekan yok, merdiven altında, dünyanın en büyük şirketlerinin öykülerinde, başarı öykülerinde olduğu gibi garajda ya da okul kantininde bir şirket kurulabilir. Ekipmanımız olmayabilir, ödünç ekipmanlarla ya da başlangıçta hiç ekipman olmadan başlanabilir. Telefonu olmayan şirketler biliyorum ben ilk başlangıcında. Harley Davidson'ın ilk kuruluşu bir böyle bir bekçi kulübesi gibi 20-30 metrekarelik bir kulübede oldu. Dolayısıyla bunlar yoksa bir şirket kurulabilir, bir iş yapılabilir, bir başlangıç olabilir bu faaliyetiniz için. Ama zaman yoksa, zaman ayırmıyorsanız, zamanım yok diyorsanız hiçbir iş yapamayız aziz dostlarım. Bu açıdan zaman bilançonun en değerli unsurudur. İşletmelerde mesela uygulanan performans değerlendirme sistemleri şimdi yıl sonuna doğru yavaş yavaş başlar. O çalışmalar yatay ve dikeyde. Bu sistemin amacı da budur zaten. Birim zamandaki başarı, verimliliği, karlılığı ölçmeye çalışırlar. Mesela ne kadar satış yapmış? Diyelim 1 milyon TL'lik satış yapmış. Buna zamanı eklemezseniz hiçbir anlamı yoktur. Çünkü ben de diyelim bir ilaç şirketi, ben de 1 milyon dolarlık ya da 1 milyon TL'lik bir ilaç satabilirim. Ama o konunun uzmanı, satış pazarlama uzmanı arkadaşlar bunu bir haftada satarken ben belki 10 yılda satabilirim. Ne oldu şimdi? Bizim o yaptığımız işe zaman faktörünü getirdiğimizde, zamanın mihenk taşına, rengi taşına vurduğumuzda onu bizim başarılı ya da başarısız olduğumuzu ortaya koyar. Bu açıdan zaman hayatımızdan çıkarıldığı anda hayatı da yok eden bir unsurdur. Ya da güzel manada eklediğinizde hayat veren bir unsurdur. Zamansız hiçbir şey olmaz. Demek ki varoluş zamanla. Zamanı iyi değerlendiren, daha iyi bir varoluşa kavuştuğuna göre aile üyelerinin zamanı kullanma durumuna da bakmamız gerekiyor. Zamanı doğru kullanabiliyorlar mı? Bu açıdan özellikle sizden istirhamım, ailenizin en fazla zamanı tükettiği uğraşı ortaya çıkartın. Bizim en fazla vaktimizi alan ulaşım. Demek ki daha yakın bir yere taşınacaksınız. Bizim en fazla zamanımızı alan beyhude uğraşlar. Bu uğraş ayırdığınız vakti değiyorsa, evet güzel bir uğraştır ama değmiyorsa yok edici bir uğraştır. Bugün biz gençlerin zamanını boş yere harcadığına hayıflanıyoruz. Sanki kendimiz onu çok iyi değerlendiriyormuş gibi. Geçen TÜİK'in bir istatistiğini gördüm. Gençler sosyal medyada 2 saat harcıyorlarmış. 1,5-2 saatte ortalama. Ve televizyon ekranları önünde biz 4,5-5 saat harcıyormuşuz. Yani minimumda 7 saatini heba ediyor ailemiz demektir bu. Türkiye ailesi olarak da, ümmet ailesi olarak da durum böyleyken harcadığımız bu 7 saatin sonunda cebimizde ne kaldığıyla alakalı. Siz sosyal medyada duayen bir fenomensinizdir. Bütün hayatınız o sosyal medyada geçiyordur. İyi bir habercisinizdir. İyi bir içerik üreticisi olarak çalışıyorsunuzdur. Hani bunların görevi bu olduğu için bütün hayatı 24 saat sosyal medya olacak. Ya da bir televizyoncunun televizyon programını hazırlarken ve sunarken hayatı televizyon olacak. Ama diğer saatler ne olacak? Orada da açtık ekranı. Çok şükür evimizde televizyon yok ama çocukluğumdan biliyorum. Şu anda da var mı yok mu? Herhalde 24 saat oldu artık kapanmıyor televizyonlar. Hani çocukluğumuzda öyleydi. 00:00'da İstiklal Marşı, bayrak çıkar, kapanış. Onu da o özel simge ekrana gelir ve dığıt sesiyle yayının bittiğini anlar. İnsanlar öyle giderdi yatağa. Şimdi kapanmıyor da demek ki epey bir vaktimizi heba eden bir unsur olarak, ümmet olarak da, devlet olarak da, ülke olarak da, kişi olarak da böyleyiz. Harcadığımız bu 7 saatin sonunda cepte kalanın ne olduğunu, ne kazandığımızı, ne elde ettiğimizi bakmamız ve değerlendirmemiz için bilançoyu yapıyoruz. Şu anda elde kalan ne sıfır. Hatta biz zaman zaman eksilere düşebiliyoruz aziz dostlarım. O halde aile bilançosu tam da bunun için, bunun yapılması için. Yani anladık şimdi onu, gereğini yapmamız gerekiyor o halde. Ebu Gudde'nin Zaman Yönetimi kitabını önermiştim geçen hafta. Mutlaka ailenizle beraber bu değerli kitabı, büyüklerimizin, eskilerimizin zamanı nasıl değerlendirdiği ile alakalı, özellikle bilgilerini artırma anlamına, kitabı okuma anlamına, iki gününü eşit geçirmeme anlamına, nasıl titiz ve hassas bir hayat yaşadıklarını anlama adına bu minik kitabı size öneriyorum. Eleman kısmı, aziz dostlarım, yani insan kısmı, zaman, mekan, eleman, ekipman diye anlatıyoruz ya, aile bireylerinin kendisini ifade eder. Yani aile bireylerinin her birisi o ailenin birer elemanıdır aynı zamanda. Bu elemanların ruhsal, fiziksel, duygusal, zihinsel, bilişsel bütün ihtiyaçlarının ne kadarı karşılanabildi? Yani biz şeyhimiz, o büyük şeyh, üstadımız Şeyh Edebali'nin torunları olarak ey oğul demiş, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu anlamda insanı yaşatabilme özelliğidir. Aile bireylerini yaşatabilme özelliğidir. İhtiyaçlarının ve duygularının farkına varabilme ve onu karşılayabilme özelliğidir. Ve karşılanmayan ihtiyaçlarla ilgili gelecek dönemde, hicretten önce böyleydi, Mekke dönemi böyleydi, mahcur, kısıtlı, sıkıntılı bir hayatta peki hicret sonrasında neler yapmalıyız? Aile üyelerimizin, yani elemanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin farkında mıyız? Onlara gereken önem ve değeri veriyor muyuz? Sağlık durumlarına, bilgi durumlarına, eğitim durumlarına, kendi yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini keşfetmelerine, bir hobiyle, güzel bir sanatla, sporla iştigallerine, fiziksel manada da gelişimlerine önem verebiliyor muyuz? Ya da herhangi bir koruyucu ve tamamlayıcı tıp tekniği kullanabiliyor muyuz? Beslenmelerine dikkat edebiliyor muyuz? Bilişsel beslenmeleri dahil, her beslenme mideyle değil, beyinden de besleniyor insan, gönülden de besleniyor duyguyla. Dolayısıyla duygusal, ruhsal beslenmeleri için bir şeyler de yapabiliyor muyuz? Mesela duygu durumuyla alakalı bahçeli evlerde oturan dostlarımız, Çocuklarına bir kedi alırlarsa duygu durumuna, çocuklarının daha merhametli yetişmelerine bir yatırım yapmış olurlar. Bahçeli evlerde köpeğe de izin verilmiş malumunuz. Yani o hayvanlarla kurulan duygusal bağ, sorumluluk duygusu. Ayrıca bağ bahçe varsa bahçe işleri ortak sorumluluk duygusu geliştiriyor biliyorsunuz. Eller ayaklar toprağa deyince negatif enerjimiz yok oluyor. Yani bir faaliyet planlaması. Organizasyon bölümünde de söylediğimiz gibi aile içerisinde bununla ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor. İşte bilanço tüm bu yapılanların muhasebesi. Ne yaptım? İşte şu kadar bilgiyle alakalı kitap okudum. Duyguyla alakalı şu kadar faaliyet yaptım. Ruhla alakalı şu kadar fedakarlık yaptım. Fiziksel manada şu kadar spor yaptım gibi her kalemde ayrı ayrı ne yaptığımızı ortaya koyan bir farkındalık muhasebesidir bilanço. Şimdi İnsanla alakalı, elemanla alakalı bir şeyi unuttuğumu hatırladım aziz dostlarım. İşin değer verme kısmında yani illa bahçeli bir ev, illa işte bağ bahçe olan, kedi köpek beslediğimiz, işte ne bileyim hediyeler aldığımız sürekli, finansal açıdan onlara çok böyle büyük destekler yap. Hayır, illa bunu kastetmiyorum. Hani diyor ya, samanlık seyran olur, iki gönül bir olunca samanlık seyran olursa, gönül birlikteliği burada çok önemli. Zaten bu aile bilançomuzu yapmamızın en önemli unsurlarının bir tanesi mevcut durum tespitiyle bu birlikteliği zarar verecek, bu birlikteliği halel getirecek unsurlardan kurtularak daha böyle şeker tadında bir hayat yaşayabilmemiz. Bunu yaparken de birbirimize zarar vermeden, birbirimizi kötü hissettirmeden, birbirimize ülfet ve ünsiyet peydah edecek güzel etkinlikler yapılması gerekiyor. Finansman, ailenin maddi durumuyla alakalı bilançoda en böyle ne derler problem çıkartabilecek unsurlardan bir tanesidir. Yokken de bir problemdir aileler için. Hani kriz döneminde boşanmaların artmasından bir aile koçu olarak ben de çok muzdaribim. Borçlar arttı diye evi terk eden hanımefendiler biliyorum. O borç senin borcun diye eşinin borcunu üstlenmeyen, halbuki ayrılsalar bütün mal varlığının yarısını alıp gidecek hanımefendi. Dolayısıyla böyle narsist, bireysel, egoist tavırlar biliyorum. Kriz döneminde de bu bir miktar artmış oluyor. Korona döneminde ama bunu artırmayan aileler de biliyorum. Yani sıkıntı ne kadar fazla olursa olsun iki gönül birlikte bu zorluğun üstesinden gelmeye çabalayan, eşi için bir şeyler yapmaya çabalayan, onun gönlünü almaya çabalayan, ona bu aileye nasıl katkı sağlayabilirimin sıkıntısını ya da acısını kalbinde yaşayan ve taşıyan aileler biliyorum. Bu anlamda hani finansman kısmında illa ailenin maddi durumunun astronomik olması, milyar dolarlık aile olması gerekmiyor. Aile üyelerinin kazanılan paradan, gelirden memnun olup olmadığının ilk anlamda önemi var. Dolayısıyla peki hocam memnun değilse, hiçbir şekilde memnun olmuyorsa eşimiz çocuklarımız ne yapacağız? İşte bunun için bilanço yapacağız. Memnun olmayanlar sadece söyleniyorlarsa bu düzelmeyecek. Ama ellerinden gelen herhangi bir uğraş bulmak için çabalıyorlarsa, buna katkı sağlıyorlarsa kazanılan o para aile içerisinde adil bir şekilde harcanıyorsa, harcanmaya çalışılıyorsa, haksızlıklar önlenmeye çalışılıyorsa bu anlamda bir şuur oluşmuş demektir. Aynı zamanda hani gerektiği kadar kazanılan parayı artırıcı ve harcanılan parayı tasarruf edici tedbirler uygulanıyor mu? Hani kazancı artırmak evet bir güzellik ama harcanan parayı tasarruf etmek de bir güzellik. Buradaki israfın önlenmesi manevi berekete de celbeden çok önemli bir unsur. Son dönemde korona döneminde kazanç biraz azalmış, giderler biraz artmış, borçlar biraz birikmiş olabilir. Burada aile olarak kafa kafaya verip çocuklarımızla, eşlerimizle mevcut durumu onlarla paylaşmak sorunun ilk adımını aşmanızı sağlar. En azından mevcut durumun farkına varmak bile bir kazanımdır aziz dostlarım. Bunun ailece konuşulması. Ama şimdi ben konuşma derken bunu tamamen biz modelliyoruz burada şirket mantığını ama tamamen şirketleştirirseniz al gülüm ver gülüm hesabı olur. Olmaz. Aile şirket değil. Aile bir kurumdur evet ama bir şirket değil. Yani tamamen bir şirket mantığına dönüştürmeyin. Burası aile. Şirketler departmanları kişileri sigaya çekebilir, hesaba çekebilir, verimli olmadığı için işten çıkartabilir. Ama burası bizim ailemiz yani. Burada biz hiç kimse, hiçbir aile üyesini işten ya da aileden çıkartamayız, aileden kovamayız. Burada birbirimize başa kakamayız. İşte ben kazandım, sen yedin bilmem ne mantığıyla, Allah korusun. Sen şunu kazandın, ben bunu kazandım, sen bu kadar getirdin, ben bu kadar getirdim. Bu hesap Yahudi hesabıdır, bize uymaz, Müslümana uymaz. Sadece mevcut durumumuzun farkına varmak ve daha iyi olmakla ilgili bir aile toplantısı ve farkındalığı size önerdiğim şey, finansmanla alakalı. Sonrasında zaten siz eğer bir çocuğunuzu aileye katkı sağlasın diye zorla çalıştırıyorsanız onun bereketi de gidecektir. Ama bir çocuğunuzu gönlü o işte olduğu için, karakterini keşfederek o işte daha da yüksek, daha da büyük başarılar elde etmesi için küçük yaştan çalıştırmaya başladıysanız bu başka bir şeydir. Aile üyelerinin özellikle finansmanla alakalı biraz daha tedumun yeme bir şükri hadis-i şerifinde var olan nimetler şükürle artar hadis-i şerifine uyarak bir şükür listesi çıkartarak şükürdar olması büyük bir kadir şinaslıktır. Sonrasında bu muhasebeyi yapın. Yani mevcut duruma şükretmeden, çünkü bu sefer bir hesap sorma gibi olur. İşte şu uyumuz yok, bu uyumuz yok. Bir gün yüzü göstermedin, bana şunu almadın, şunu da almadın. Mevcut durumda bu kadar kötü. Can dostlarım, rızıkla ilgili birbirinizi imtihan etmeyin, birbirinize sıgaya çekmeyin, birbirinize yük olmayın, külfet olmayın. Rızık Allah'ın ohdesinde olan bir şey. Kişisel hayatımdan da, aile hayatımdan da, akrabalarımla alakalı da, arkadaşlarım, danışanlarımla ilgili de, müşterilerimle ilgili de çok iyi biliyorum, farkındayım. Binlerce örneği var yaşadığım, gördüğüm. Rızık Allah'la ilgili bir şey. Oraya siz karışmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Tevekkül Allah. Sonrası Allah'a bir tevekkül. Ona tevekkül edenle yüzü kara çıkmıyor, yüzünü ağ ediyor Allah. Sadece bütün bu saydığım İbozi Efemi dediğim unsurlarda malzemeden çalmamış olmaklığımız çok önemli. Kaynakların arasındaki sinerjiyi oluşturmuş olmamız, kaynakları seferber etmiş olmamız, bununla alakalı var olmayan bir şey varsa kaynak seferberliği sonucunda, kaynak sinerjisi, kaynaklar arasındaki sinerji sonucunda o kaynağa ulaşabilmiş olmamız çok önemli. Yöneticilik mantığı da bu zaten. Can dostlarım, ekipman kısmına gelince ailede kullanılan ekipmanların aile bilançosunu yaparken yeterli olup olmadığını analiz etmeniz lazım. Yani çok böyle kurumsal çalışan şirketlerde bu tarz bir analiz var. Mesela ben Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanlık yaptığımız dönemde 96-97 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde böyle Amerika'dan gelen bir grupla çalışmıştım. Bu arkadaşların tek görevi ofis ofis, oda oda dolaşarak içeridekilerin hangi işi yaptığını öğrenip onların bir printer'a mı ihtiyacı var, telefona mı ihtiyacı var, internet bağlantıları kaç hızında olacak, bilgisayarları hangi kapasitede olacak, ilave teknolojik ekipmana ihtiyaçları var mı gibi bir analiz yapmışlardı. Büyükşehir'in o dönemdeki büyük başarısının bir sırrı da buydu. Kaynak seferberliği, ekipman anlamında hani kem alatla kemalat olmaz, kem kötü aletlerle kemalat, iyilik güzellik olmaz diyor ya atalarımız, aynen öyle. Can dostlarım, aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, ekipmanların yeterli olup olmaması sadece satın alma açısından söylemiyorum bunu. Tamir isteyen veya bozulan bir bulaşık makinesinin yenilenmesini isteyen eşimizin sürekli ihmal edilmesi durumunu da kastediyorum. Yani bir hafta boyunca mesela erkek dostlarımız, beyefendiler bulaşıkları elde kendileri yıkasalar, bulaşık makinesinin bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir ay bozuk bir şekilde kalmasının evin hanımının gönlünde nasıl bir arızaya vesile olduğunu, sebep olduğunu anlamış olacaklar biraz empati yaparak. Yine aynı şekilde yeni bir yatak odası takımı, yeni bir dolap, yeni bir vitrin, yeni bir masa, yeni bir sandalye, yeni bir eşya almak isteyen eşine sürekli karşı çıkan bir erkek, evi bir hafta kendisi toplayıp ortadaki ışıvaları o eski dolaba, eşyaları almayan dolaba kendi yerleştirdiğinde ya da yerleştiremediğinde artık yeni bir dolap almanın gerekliliğini daha iyi anlayacaktır. Nasıl ki yeni kurulan bir işletmede bazı ekipmanlar olmazsa olmazdır aziz dostlarım, bir aile içinde de bazı ekipmanlar o derece elzemdir. Bir erkek için mesela akşam yorgun argın geldi, yemeğini yedi, aldı eline televizyon kumandasını. Onun için o kumanda ne anlam ifade ediyorsa, onu kaybettiğinde, onu bulamadığında nasıl hayıflanıyorsa, kızıyorsa, bağırıyorsa, çağırıyorsa, bir kadın için de belki kendi özel kişisel bakım çantası o kadar anlam ifade ediyordur. Makyajı, kişisel bakımları. Yani burada bizim için önemli değil diye yok saymak değil, karşılıklı empati kurarak, anlayışla yaklaşmak aile içerisinde bu bilançoyu yapmamızın sonucunu olumlar ya da hayra vesile kılar. Ama bunu olumsuz hale getirdiğimizde cıngar çıkar gibi geliyor bana. Ki aile koçluğunda birçok vaka biliyorum böyle. Başa kakılarak alınan hediyelerin, eşinin mesela o rengi sevmediğini bile bile kasten hediyeyi hani al başına çal der gibi yanlış bir renkte almasının ya da sevmediği hediyeleri hediye olarak almasının eşlerin gönlündeki travmasını aile koçluğunda görmüş bir insanım. Bu anlamda yani alınması gereken bir ekipmanı almayan bir anne, bir baba, bir eş aynı durumda şirketteki patronu o yavaş bilgisayarını yenilemediğinde ne hissediyordur? Bunu anlatsa patronun kendisine öyle bir şey yapmasını ister mi? O eski cep telefonuyla çalışmak ister mi? Yoksa daha özellikleri, kualifikasyonu, sükse adına söylemiyorum. Marka adına, model adına, her yeni model çıktığını değiştirelim anlamı değil ama hani kalite ve özellik adına söylüyorum. Almasın der mi? Gerekmiyor der mi? Hayır. Hep yenilenmesini isterse. Aynen ailemizde de bu empatiyi yapıp bizim onları bu ihtiyacına odaklanmamız gerekiyor. Ama eğer bir yıldan beri şirketteki odanıza klima taktırmaya patronu ikna edemiyorsanız aziz dostlarım, bunun nedeni evde sizden istenilen ekipmanı onlardan esirgemeniz de olabilir. Yani ilahi adaletin böyle bir özelliği de var. Hani evde istenileni siz yapmadığınızda şirkette istediğinizde size yapılmayabilir. Bu adaletin terazisine dikkat edeceğinizden eminim ama yine de hatırlatmak istedim. Aziz dostlarım, burada aman dikkat diyeceğim çok önemli bir unsur ekipman dediğimde bunların kullanımlarının iyi bilinmesi, bakımlarının vaktinde yapılması, özellikle garanti süresinin bir yerde kayıt altına alınması. Yani bilgisayarda bu tarz yazılımlar var, cep telefonlarında bu tarz yazılımlar var. Tarih olarak kaydedebiliyorsunuz, yaklaştığında sizi uyarıyor. Ailelerde en büyük cüngarlardan bir tanesidir bu. Hani 3 gün geçer, 5 gün geçer, 1 hafta geçer, garanti süresi bitmiştir. Aile bütçesine ekseden bir yük olur. Finansman kısmında da söyledik ki hani finans kazandırıcı hizmetler, tasarruf edici hizmetler de gerekiyor. Onun için özellikle hanımefendilerin evdeki bütün eşyaların, o eşyalarla ilgili dokümanların tek bir dosyada, klasörde toplandığı ya da bir kutucuğun içinde toplandığı özel bir ev yönetim sistemi içerisinde bir farkındalığa ulaşmaları eşleriyle olan arasındaki muhabbeti de artıracaktır. Çünkü hanımefendi kontrol ediyordur, yönetiyordur, takip ediyordur, biliyordur her şeyden evvel. Bunu da belirtmiş olayım. Biz korona vesilesiyle evlerimizde olduğumuz şu dönemde bir envanter çalışması yapabiliriz mesela aziz dostlarım. Ne tür ekipmanlarımız var, hangilerini kullanıyoruz, dolapları bir döküp düzenleyebiliriz yeniden. Bağışlayacağımız eşyalar, elektronik ekipmanlar ortaya çıkar. Ve sizden bir ricam, biliyorsunuz son dünya şampiyonasında Japonya bütün altın, gümüş, bronz madalyaları cep telefonlarından eritip yaptı. Milyonlarca telefon hediye edildi. Eski telefonlar çöpe atılacağına, hükümetin o atık yönetimini yapan şirketine, onların kutularına atıldı. Dolayısıyla Türkiye'de de elektronik eşyalarla ilgili onu çöpe atmadan bağışlayacağımız yerler var. Atıkları ayrı ayrı alan elhamdülillah artık belediyeler de bu konuda çok bilinçlendi. Sıfır atık projesi bütün gittiğim yerlerde görüyorum, alışveriş merkezlerinde var en azından. Dolayısıyla apartmanlarda bile artık yavaş yavaş olmaya başladı sitelerde. Yani mesela küçük bir böyle pil, atık pil kutusu var. Ne olursunuz siz pilin bittiğinde alıp kendinize atmayın oraya. Açıklayın, pildeki civa oranını açıklayın. Bu toprağa karışırsa ne oluyor? İnsan sağlığına ne kadar zarar veriyor? O minik pili ortaya koyarak, bilgisayara girip bunu internetten göstererek açıklayın çocuklarınıza. Ama sonrasında da onu birlikte çocuk el değmeden, çocuğun eli ona değmeden özel bir poşet içerisinde götürüp o kutuya atmasını, sonra da bunların toplandığında ne yapıldığını, onlardan işte nasıl gübre yapıldığını, nasıl o civaların toplandığını çocuklarla paylaşırsanız, yavrularımızın özellikle atık değerlendirmesiyle alakalı bir ara bir programda söylemiştim, hatırlayın lütfen, Almanya'nın atık yönetiminden 50 milyar avro kazandığını söylemiştim. Biliyorsunuz çöp gizli bir hazine. En azından çöplerimizi ayrıştırarak atmayı, özellikle de burada ekipmanı konuşuyorsak elektronik ekipmanlarımızı doğru kullanmayı, garanti süresinde yaptırmayı, bakımını özellikle yaptırmayı ve tüketmeyeceğimiz bir hale geldi, kullanmayacağımız bir hale geldiğinde de, bozulduğunda, tamiri mümkün olmadığında, hurdaya çıktığında da atık değerlendirmesiyle onu bir şirkete ya da onun sağlayacağı kutulara atmamız en mantıklı çözüm olacak. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli göndaşları, İboz FM demiştik ya, FM'deki M işte İboz FM'i demiştik. Çok affedersiniz, sonda bir İ var, o da ibadet. Mekan, aile bilançosundaki en önemli hanelerden birisidir. Yani içinde oturulabilir bir eve sahip olmanın özellikle bayanlar için çok çok büyük önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle hesabını kitabını iyi bilen beyefendiler için çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Hani zaten 2500 lira, 3000 lira bir kira, onun yerine biraz daha ekleyebiliyorsa 5000'e bir ev alması çok daha mantıklı oluyor. Kaldı ki 2500'e de 1500'e de taksitli evler zaman zaman duyuyorum. Eşlerimiz buna değer veriyorsa, bizim değer vermememiz, alacakken almamamız, imkan varken o imkanı kullanmamamız onun gönlündeki varoluş portremizi zedeleyebilir. Daha silik bir hale getirebilir. Aman dikkat, aşkınız yara almasın. Evin mekansal anlamda bayanlar için, eşlerimiz için ve onların ailesi için çok çok önemli olduğunu biliyorum. Aile şu ana kadar aile bilançosunu yaparken ev sahibi olamadıysa, bundan sonra nasıl ev sahibi olabileceğini araştırıp bunu akrabalarıyla, finansman gücüne güvendiği dostlarıyla ortak bir faaliyet yapabilirse, ortak bir faaliyetle, mesela öyle bir akrabamız var bizim eşimin tarafından, 40 kişiyi organize ediyor. Her iki yılda bir kendi de bir daire sahibi oluyor. Nasıl yapıyor bilemiyorum. Detayını anlatmıştı bana ama benim öyle bir organizasyon yeteneğim yok. Çok güvenilir bir insan olarak paraları topluyor, müteahhitle anlaşıyor, mekan sahibiyle yani arazi sahibiyle anlaşıyor. Malzemeleri peşin topladığı için parayı, malzeme parasını özellikle çok çok indirimli, ucuz bir şekilde alıyor. Yani bu işi Beylikdüzü'nde yapıyor aziz dostlarım 10-15 yıldan beri. Demek ki 6-7 tane daire sahibi oldu bu dönem içerisinde. Hiç bitirmediği bir proje olmadı anlattığı kadarıyla ve akrabaların da söylediği kadarıyla. Gıpta ediyorum hakikaten. Güvenilir olmak burada çok önemli. Yani biz hem kendi kurumumuzla bir ev projesi başlatabiliriz, hem de sadece aile üyeleri değil, arkadaşlarımız da vardır. İşte dışarıdan tanıdıklarımız da vardır. Onlarla da bir proje oluşturabiliriz. Peki, mekana sahip olduk, bir evimiz oldu. Ne yapacağız? Eve sahip olmak yetmez. Maharet onu doğru kullanabilmek. Eğer korona döneminde ortalığın derli toplu olması sağlanmamışsa, bundan sonra bu konuda neler yapılması gerektiği karşılıklı olarak tartışılabilir aziz dostlarım. Mekana sahip olmak, o mekanın tertip, düzen ve temizliğinin, bakımının, ekipman ve eşya yerleşim durumunun da derli toplu, iyi ve güzel olmasını sağlar. Sonuçta aile bilançosu, ailemiz için bir checklist değil mi? Kontrol listesi, kontrol cetveli değil mi? Bir muhasebe değil mi? Hangi kalemlerde hata yaptığımızı, hangi kalemleri ihmal ettiğimizi, hangi kalemlere önem vermemiz gerektiğini bize bildiren bir uyarıcı tablo aile bilançosu. Ve aile üyeleri tıpkı işletme çalışanlarının birbirinin iç müşterisi oldukları gibi birbirinin müşterisidir. Her yıl sonu müşteriyle cari hesap mutabakatı sağlamayan şirketler her zaman zarar etmeye mahkumdur aziz dostlarım. İşte bu vesileyle hem korona münasebetiyle hem hicret münasebetiyle hem yaşadığımız bu imtihanı vesile kılarak birbirimizin kişisel cari hesap mutabakatında alacakhanesinde de olmaması, borçhanesinde de bir şeyin olmaması çok iyi olur diye düşünüyorum. Yıl sonu ailenin karne vakti aynı zamanda kazanç ve kayıpların görüldüğü, gelirlerin daha da arttığı, kayıpların telafi edildiği bir dönem oluyor. Bu dönemi bilinçli bir şekilde değerlendirip bilançolarımızı çıkartmamızı Rabbim nasip etsin. Ve çıktıktan sonra da tabii bunu bir hesap uzmanına onaylatmak gerekiyor. Bir yeminli müşavire onaylatmak gerekiyor şirketlerde. Ailenin mali müşavirleri de akıllı, bilgili, görgülü, adalet sahibi akrabalar. En sonunda bu muhasebeyi yaptıktan sonra, bilançoyu çıkarttıktan sonra böyle bir akrabaya gidip çıkartılan bilanço onunla enine boğuna tartışılabilir. O tartışma, o akrabanız danıştığınız konuda çok daha fazla bilgi sahibi olmasa bile size yüksek kazançlar sağlayacaktır. Çünkü dediğim gibi başta da bu bir farkındalığı artırma projesidir. Son unsuru bilançoların ibadet aziz dostlarım. Yaparken de yaptıktan sonra da çıkan durum iyi de olsa kötü de olsa şükürdar bir vaziyette Rabbimin bunun Rabbimin bir takdiri olduğuna imanla iki rekat bir şükür namazı çok çok iyi olacak diye düşünüyorum. Hocam şimdi bilançoda zarar çıkmış. Bunun şükrü nerede? Çok daha büyük zararlar olabilirdi. Şükrü burada. Dolayısıyla bir de Rabbim hani kendisine namazla ve sabırla yaklaşmamızı ondan o şekilde bir şey وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ önce istiyor. Bu anlamda da hani biz bilançomuzu yaptık. Bundan sonra daha iyi bir bilanço bekliyoruz. İki rekat bir şükür namazı. Şükür namazlarını ihmal etmezsek ibadetlerle ilgili, gece namazlarını ihmal etmezsek, özellikle sünnet namazları sadece farzını kılıp kaçmak yerine yapabilirsek, rutine dönmüş yavrularımız için, eşimiz için, asım akraba için, Ümit-i Muhammed için özel ibadetlerimiz varsa ve bu ibadetleri hani yakın arkadaşlarımızla, aile üyelerimizle paylaşıyorsak riyadan Allah'a sığınarak, onların da sizi modellemesini sağlayabiliyorsak aziz dostlarım, ibadetler huşu ile yapılıyor ve gerçekten yapılış gayesine uyuyor demektir. Rabbim onun hoşuna giden ibadetler yapmamızı nasip etsin. Riyadan uzak ibadetler yapmamızı nasip etsin. İhsan makamında ibadetler yapmamızı nasip etsin. Yaptığımız her şeyin bir ibadet olmasını, ibadetlerimizin de yapılan en güzel sevaplara dönüşmesini nasip eylesin. Aziz dostlarım, ibadetleri aile bilançosunda anlatmamın bir sebebi de toplu olarak yapıldığındaki sevabının bilançoya çok daha derli toplu ve yüksek oranda yansıyacağıdır. Tek başına kılmayın namazı, eşinizle çocuklarınızla. Tek başına yapmayın bir hayır hasenatı, eşinizle çocuklarınızla. İnşallah o bilince ulaşırız. Bütün ailelerin artı bakiye veren bilançolara sahip olması ve gerçekten bilançonuzun hiçbir zaman eksi bakiye vermemesini diliyorum. Hedef hayal edip hassasiyet ve haysiyet ile çalışarak hüner kazanıp huzur dolu bir hayat hak etmektir diye 8 haş kuralımda o huzur dolu hayatı hak etmenizi Rabbi Celil'imden niyaz ediyorum. Aziz dostlarım, aile bilançosu işin esası ama kadim derlerimizde usul de esas kadar önemlidir. Zarf ve mazruf. Mazruf zarfın içindekidir ama zarf da güzel olacak. Doğru bir iş yanlış bir yöntemle yapılmaz. Bu size pek bir şey kazandırmaz. Aman dikkat, ne olur birbirinizi üzmeden, kırmadan, suçlamadan, başa kalkmadan hadi daha iyi bir gelecek için aile bilançomuzu çıkartalım dediğimizde ters bir cevap vererek dediğimize de pişman etmeden çıkartırsak bilançolarımızı çok daha kazancımız iyi olur. Ve burada maddi gelirler kadar ya da maddi gelirlerden daha önemli manevi gelirlere de önem vermek, onların da farkına varmak, manevi gelişimi de dikkate almak amaçtır aile bilançolarında. Maddi zarar kadar manevi zararlar da ailemizi yıpratır ve o kadar çünkü. Yeniden hicretinizin mübarek olması, hicretten ders çıkartarak kendi kişisel hicretimizi de yaşamamız niyazıyla hepinize Rabb-i Celil'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun dostlarım.